Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyetlesin inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, kıymetli dinleyenlerimizin, bütün ümmeti Muhammed'in sıhhatini, selametini, afiyetini artırsın ve diğer ümmeti davet olanlara da hidayet kapılarını
açsın. İnşallah hocam.
Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresi 59. ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın Beni İsrail'e olan büyük nimetlerini hatırlatması burada söz konusu ediliyor. Bunlardan birisi de o Mısır'dan çıktıktan sonra Musa Aleyhisselam onları Kızıldeniz'den geçirdikten sonra orada girmeleri emredilen bir kariyeden bahsediliyor. Veyahut da bir şehirden bahsediliyor. Ve o vesileyle de efendim onların yine bir isyankarlığından, bir asiliğinden söz ediliyor ve başlarına gelen bir azaptan veya bir salgından hocam bahsediliyor. 58. ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve iz kulne tuhulu hadil qaryete. Şu zamanı hatırlayın ki ey İsrailoğulları, ey Medine'deki ehli kitap, hani sizin atalarınıza, o Musa Aleyhisselam zamanında yaşayan ecdadınıza, atalarınıza dedik ki şu kariyeye El Kariye diye ifade ediliyor. Demek ki coğrafi olarak bilinen bir yer burası. Ya yani bir bölgenin ismi. Evet. Bu kariyeye girin. Fekullu minha haythu şi'tum ragaden. Orası demek ki biraz daha böyle ziraatın yapıldığı, mahsulatın olduğu ve bolluğun olmuş olduğu bir yer, o bahsedilen yer. Başka ayet-i kerimede buna Cenab-ı Hak El Arz El Mukaddes diyor. Mukaddes, arz-ı mukaddes, mukaddes diye yer diyor. Bu şey değil bu. Teşhürü değil hocam burası. Evet. Teşhürü o oraya girmedikten sonraki gittikleri ve orada işte bir 40 yıl kalıp helak oldukları bir çöldür. Ama Cenab-ı Hakk'ın onlara girin diye emretmiş olduğu yer Filistin bölgesinde, yani verimli olan, ziraat yapılan, meyvesi sebzesi olan bir bereketli topraklardan ibaret bir yer olduğunu anlıyoruz. Çünkü orada diyor girin. Hem girerken mücadelenizi verin, savaşınızı yapın, galip gelin, o ağır sizin olsun ve orada da yayın için efendim güzel bir şekilde oranın imkanlarını istifade edin. Ve duhulul babe succeden, o kariyeye, oya girerken de secde halinde girin. Herhalde buradaki secdede soracağım ben size zaten hocam. Böyle yerde sürünerek namaz sesi gibi değil de herhalde boynunuzu bükerek, eğilerek girin. Nasıl bir kapıysa belki efendim açık kapı olabilir. O kapının da durumunu hocam müfessirler ne diyor öğrenmek istiyoruz doğrusu. Ve kulu hıttatun. Bir de buraya girerken hıtta deyin. Hıtta kelimesi de Arapça mıdır? İşte efendim İbranice midir? Ne anlamı geliyor? O da hocam yine izaha muhtaç bir kelimedir. Nağfir lekum hatayakum. Sizin efendim hatalarınızı bu sözünüzle beraber, hıtta sözünüzle beraber bağışlayalım. Ve sene zidül muhsinin. Tabi ayetin son tarafı, her ne kadar ön tarafı İsrailoğullarına işte şu kariye girin, şöyle yiyin için, şöyle kaptan eğilerek girin, işte hıtta deyin bağışlayalım gibi onlara yani hitap eden, onları muhatap alan söz olsa da Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir üslup özelliği olarak, bir anlatım tarzı olarak hocam ve senezidül muhsinin diyerek oradaki hususi hitapları umumileştiriyor ve Cenab-ı Hakk'ın efendim ikramlarının, ziyade ikramlarının sadece yani şu şu yapanlara değil de muhsin olan herkesi, yani ta İsrail o zamandan başlayarak kıyamete kadar, yani Cenab-ı Hakk'ın muhsin diye tarif ettiği gruba girenlere Allah Teala fazlasıyla ikram edecek. onlara lütfunu kereminin fazlasıyla verecek gibi. Yani ayetin sonu, şöyle bazen şöyle oluyor hocam da, diyor ki ya bu işte ayeti kerime 3000 sene önce Beni İsrail'den bahsediyor. Yok oraya girin, şunu yap, bunu yapın. Bu ayet bizi ne ilgilendirir?
Evet.
Tamam, şu bakın ilgilendirir. Bir, ayeti kerime oradaki efendim olayı bize naklediyor. Oradan bir ibret almamızı öğütlüyor. Oradan alacağımız bir sürü ders olmakla beraber ayet-i kerimenin son tarafı zaten hitabını bütün insanlığa çevirerek hepinizden muhsin olmanızı, evet, hepinizden tövbe etmenizi, hepinizden Allah'ın emrini tutmanızı istiyorum. Böyle yaparsanız size ikramlarım ziyade olacak diyor hocam.
Evet.
Ve hitabını umumileştiriyor. Yani böyle desek bir sakınca olmaz. Yok, değil mi hocam?
Evet hocam.
Şimdi kıymetli hocam, buradaki yine tefsirlerimizden hareketle Allah razı olsun, güzel efendim izahlar ve tefsirlerde sahabe müfessirlerimizden, tabi müfessirlerimizden onlar bize aydınlatıyorlar. Hı-hı. Cenab-ı Hakk'ın İsrail oğullarına şu kariyeye girin dediği kariye neresidir? Bununla ilgili hocam neler var? Sonra da işte efendim diğer hususları hocam sorayım sıra sıraya.
İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Burada kariyeyle ilgili hocam değişik rivayetler gelmiş. İşte Cebbari'nin bulunduğu Eriha şehridir diye bir rivayet var. Yani Cenab-ı Hakk'ın Beni İsrail'i imtihan ettiği Cebbar.
Fiyâ kavmen Cebbar'ın eti geçiyor hocam zaten.
Evet, zorbaların bulunduğu Eriha şehri denilmiş. Ama bunu İbn Kesir kabul etmemiş, çok fazla doğru değil diyor. Sonra Beytül Makdis deniyor Mücahit'ten. Beytül Makdis'in biraz daha ağırlıklı oluyor girmek istedikleri yer. İşte Remle, Ürdün, Filistin, Tedmür gibi rivayetler gelmiş daha Hak'tan hocam. Ama Beytül Makdis rivayeti ağırlıkta İlya. İlya Beytül Makdis'in diğer bir ismi zaten. Mukatil öyle de İlya. Onlar o gündü denizin ötesi.
Hocam Beytül Makdis Kudüs değil mi hocam?
Evet, Kudüs.
Yoksa hasreten diyeyim ki efendim bir Mescid-i Aksa. Mesela oranın orada bulunuyor Mescid-i Aksa. Evet.
Onlar diyor denizin ötesindeler de o zaman Kızıldeniz'in İlya'ya yani Beytül Makdis'e girmeleri emredildi diyor. Veya Eriha Beytül Makdis'in bir köyüdür veya Beytül Makdis'in bir köyüdür gibi rivayet de gelmiş hocam. Ama herhalde çoğunluklu olarak Beytül Makdis kabul ediliyor. Çünkü orası bereketli. Bugün de çok bereketli hocam. Böyle zeytinlerin...
Hocam Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hep işte barıkna havlu diyor, barıkna fihir diyor. Yani o bölgedir hocam.
Evet.
İşte, o işte Eriha denen, İlya denen, Filistin'den hocam bölgeleri Cenab-ı Hak pek çok ayet-i kerimede hatta mesela İbrahim Aleyhisselam oraya şey yapıyor hocam işte diyor ya. Diyor ki efendim şeyden Urfa taraflarından.
Evet.
Ben diyor öyle bir yere geldim ki diyor. Orada işte barıkna fiha ifadesi geçiyor Enbiya suresinde. Öyle bir yere geldim ki diyor işte 5 dinara diyor bütün şeyi heybeni pazarda 5 dinara bütün heybeni doldurabiliyorsun. Hmm. Allah beni öyle bir bölgeye gönderdi diye bir sözü veriyor Aleyhisselam'a.
Evet hocam. Sonra fekülü minhâ şütüm bilâ hesap. Hesapsız orada diyor yiyin, bereketli bir yer demek ki. Ragaden afiyetle heniyen bolca yiyin diye. Dilediğiniz şeyden yiyin. O şehrin girerken diyor vedhulü beb. Kapıdan girin. Bu kapı Peygamber Efendimiz'e galallahu li ben İsrail ve dhulul bebe sücceden. Allah Teala ben İsrail'e böyle buyurdu diye Efendimiz de bildirmiş. Bu bab diyor küçük kapı denir diyor. Küçük bir kapıymış. Sonra kıble tarafında bir kapıdır diyor. Buna Hıtta kapısı bugün herhalde bugün söyleniyor buna. Beytül Makdis'in kapılarından birisi Hıtta kapısı. Bugün artık ayet-i kerimeden hareketle Hıtta kapısı deniyor. O zaman belki Beytü's-Sagir, Babü's-Sagir küçük kapı deniyor olabilir. İmtihan için yani mutlaka o kapıdan eğilerek girmek gerektiği için hocam. Allah Teala orada imtihan ediyor onları. Sonra bu sücceden, secde ederek girin bu kapıdan, küçük kapıdan deyince eğilerek yani biraz başınızı eğerek tazimle, huşu ile, tevazu ile girin manasında oluyor hocam. Onlar da tabii ki bu emre itaat etmiyorlar. Başınızı eğerek, önünüze bakarak, huşu ile, tevazu ile buradan girin. Bu kapıdan ve girerken de وَقُولُ حِتَّةٌ حَتَّ deyin. Cenab-ı Hakk'ın hocam böyle ilk bakışta belki anlaşılamayan böyle imtihanları var ama her tarafı bereket dolu imtihanlar. işte şehre girin, küçük kapıdan girin, başınıza eğin, hıtta deyin. Bunları yapsa insanlar her birisinden çok büyük bereketlere nail olacaklar. Pek çok hikmetler var bunlarda. Ama insan bakıp da ya bu ne demek, niye böyle oluyor, ne anlam var gibi sorgulamaya başlayınca, geri kalınca, bunları yapamayınca hepsinde sıkıntı çekiliyor. Yani bu kapı bak asırlardır hala o kapı duruyor. Bir sürü insan orada ziyaretler, gidip gelmeler oluyor. O şehir aynı şekilde duruyor. Oradan hıtta demek. Hıtta ne demektir? Hıtta deyin. Hıtta kelimesi diyorlar mağfiret manasına gelir. Af istemek. Veya başka bir rivayette la ilahe illallah manasına gelir. La ilahe illallah kelime-i tayyip. Güzel söz, en güzel söz. Ve hudu ile
ilat tayyib el kavl. Ve hudu ile sıratı müstakim.
Evet, yani
tabii tayyib el kavl hocam kelime-i tevhid.
Sayfanın başında hocam kelime-i tevhid kavl min et tayyib. Tayyib el kavl diyor. Sözün en güzeli. Evet. Sonunda da kavle zurdan sakırım diyor. Diyor. Yani sayfanın sonunda da kötü sözden, yalan sözden, yalan yere yeminden, inkardan, küfürden sakının diye.
Yine hocam ayet-i kerimede Fatiha suresinde bu kelime-i tayyiple alakalı olarak, çünkü hıtta bir kelime-i tayyip aslında.
Evet.
Yani güzel bir söz. Çünkü Cenab-ı Hak bunu söylediğiniz takdirde bunun muhtevası neyse bu sözün,
evet,
onların günahlarının affına vesile olacak bir söz bu hocam bu. İleyhi yes'adul kelime-i tayyibu 10. ayet-i kerime Fatiha suresi İleyhi yes'adul kelime-i tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. Güzel sözler diyor, kelime-i tayyip diyor Allah'a ulaşır. Yani Cenab-ı Hak onu kabul eder. Cenab-ı Hak o sözleri beğenir, razı olur. Vel amelus salihu yerfa'uhu. Ameli salihler de Allah Teala o ameli salihleri de kendisine yükseltir. Veyahut da o ameli salihler kelime-i tayyibi Cenab-ı Hakk'a daha fazla yaklaştırır diye hocam oradaki kelime-i tayyibin ince anlamı,
evet,
kelime-i tevhid anlamı veriliyor. Ama diğer kelime-i tevhidin muhtevasına girecek Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı diye sözler de onun tahtında yine o çerçevede değerlendirilebilir.
Evet.
Yine Cenab-ı Hakk'ın İbrahim Suresi'ndeki elem tara keyfe daraballah meselen kelimeten tayyibeten ke şecaratın tayyibetin asluha sabitun verfuha fissema tu'tu külahü rabbiha. Yani görmemiz Allah Teala kelime-i tayyibi nasıl efendim bir misalle anlatıyor. İşte kökleri yerin dibinde, dalları semada sürekli meyve veren bir ağaç gibi hocam.
Evet.
Dolayısıyla demek ki güzel sözler bu hem kişiyi iyi bir Müslüman olmasına başlangıcı bu, hem de günahların bağışlanmasına bir vesile hocam olmuş, evet, oluyor.
Yani Allah Teala konuşma diye bir özellik yaratmış hocam. Başka varlıklarda yok, insana vermiş bunu. O konuşma hakikaten ne kadar büyük bir nimet, beyan nimeti. Sonra bunun içinde demek ki güzeli var, çirkini var. Güzel olanlarını söyleyin diyor Cenab-ı Hak. Güzel söz söyleyin diye bu nimeti güzel bir şekilde değerlendirin. İşte bunlardan birisi demek ki hıtta kelimesi. Mağfiret, istiğfar, Allah'tan af dilemek, la ilahe illallah demek. Hezel emra hakkun. Bu iş haktır manası da var diye İbn Abbas'tan gelmiş. Sonra akırru bizzen ve günahlarınızı ikrar edin ki Allah affetsin manasında olduğu da söylemiş hocam. Onlar af dilemek, yani Allah'tan af dilemek, hatasını kabul etmek, af dilemek, bu şekilde emrediyor Cenab-ı Hak. Ama onlar diyor bunu yapmadılar. Yani başınızı eğerek girin dedi. Sırt üstü arkaya doğru eğilerek tersine girdiler. Tersine girdiler. Daha zor yani, tersine öyle eğilip girmek zorluğu tercih ettiler demek. Allah'ın emrinden çıkınca zorluk başlıyor.
Yani şuna benziyor. Allah Teala ayaklarının üstüne yürüyün diye ayak veriyor.
Evet.
Adam tutuyor efendim.
Eller izin diyor.
Amuda kalkıp biraz yürüyor. Ben böyle yürümek istiyorum diyor mesela.
Onu Hazreti Musa da söylüyor hocam. Cenab-ı Hak bir yer tayin ediyor. Şuraya, orada buluşacaksınız diyor. Oraya geçince Hazreti Musa bir yorgunluk geldi bana diyor. Oraya geçinceye kadar yorgunluk yok. Ama Allah'ın işaret ettiği sınırı geçince
yorgunluk başlıyor.
Yorgunluk başlıyor. Şimdi Allah Teala bir sınır çizdiyse oraya kadar rahat. Ama oraya geçtiğimiz sıkıntılar, yorgunluklar başlıyor. Bunlar da böyle işte tersinden girmeye kalkmışlar. Hitta deyin buyuruyor. Onlar hınta demişler. Habbetun hamra fiha şa'ra. İşte arpa, buğday manasında bir şey söylemişler hocam. Yani affedin, af isterken.
İşte hocam onlarda böyle kelimeleri değiştirme özelliği çok fazla.
Çok fazla hocam.
Şeydi. Yani Yahudilerde, Yahudi alimlerinde Kur'an-ı Kerim'de hep onun örnekleri falan veriliyor.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak bir şey söylüyor. Bak böyle deyin diyor. Hmm. Onlar inadına veya istihza olsun diye o kelimeye ya bir harf ile veriyorlar ya bir harf çıkarıyorlar ya büküyorlar.
İyi bükerek.
Bükerek o güzel kelimeden olumsuz bir anlam çıkarıyorlar.
Evet.
İşte diyelim ki işte Esselam'ı Esselam yapmaları. Hmm. İşte Selam diyelim ki bütün kötülüklerden diyelim esenlikken Esselam ölüm demek. Tam zıddı yani. Selam'ın evet. Tam zıddı. Sadece o lamı biraz hafifleterek bir çekerek Esselam diyerek hocam evet. Böyle. İşte bu ra'ina kelimesini
evet.
Halbuki efendim işte ra'ya ra'a gütmek demek veya da bir şeyi yani ihtimam göstermek
i̇htimam
demek.
Göstermek.
Böyle yani dikkat et anlamında bir kelimeyi işte ra'u uyu çekerek hocam böyle dillerini yani leyyen bilesin diyeyim. Leyyen bilesin diyeyim. Dillerini bükerek kelimeye böyle bir farklı bir efendim telaffuzla beraber tam zıddı bir anlam ifade ediyorlar.
Evet.
Yani işte ne demek? Yani değersiz adam. Hı hı. İşte bizim çobanımız veyahut da efendim işte sözü dinlenmez derecede değeri olmayan kişi anlamına. Ya yani çok değerli bir şeyi değersiz hale getiriyorlar hocam bu şekilde.
Evet.
Yani bir noktanın diyeyim ki gözü kör ettiği gibi hocam.
Hı hı.
Noktayı kaldırıyorlar. Gören gözü kör ediyorlar şeyler. Öyle bir kötü alışkanlıkları var. Bu kelimede yine aynı şey var. Yani hıtta kelimesine veya hınta demek suretiyle, nun ilave etmek suretiyle ama bundan dolayı da Allah'ın azabına uğruyorlar hocam. Hatta Kuşeyli Hazretleri diyor ki burada diyor ne kadar diyor bir incelik söz konusu. Yani onlar diyor bir sadece sözde bak sadece sözde bir kelimeye bir harf ilave ederek asi oldular ve büyük bir azaba uğradılar. Bir de diyeyim ki dinde olmayan böyle diyeyim ki büyük bidatler falan şunlarla çıkaranların ne kadar ilahi bir azaba kahre uğrayacaklarını düşünmeleri lazım ve bundan uzak durmaları lazım.
Evet.
Yani Allah'ın indirmediği, Allah'ın emretmediği bir şeyi varmış gibi göstermek veya emrettiğini yokmuş göstermek bu şekilde dinde bir tarife gitmek diyeyim ki inanç esaslarında amelde şurada burada yani bir kelimede bir harf ilahi azaba uğraya sebep oluyorsa böyle daha büyük cürümlerin ne kadar büyük azaba sebep olacağını düşünmek lazım. Bu tür şeylerden uzak durmak lazım diyorum. Bir yorum yapıyor.
Evet,
İmam Kuşeyli Hazretleri.
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادَيْهِ Kelimeleri böyle yerinden oynatarak, eğip bükerek ortaya bir kelime söylüyor. Eğer çok itiraz gelirse ben onu kastetmemiştim, bunu kastetmiştim diyor. İtiraz gelmezse onu devam ediyor. Böyle ikili.
Evet.
Yani haince.
Tabiri caizse yutturabilirse yutturuyor.
Evet. Yutturamazsa kıvırıyor.
Kıvırıyor.
Tam böyle bir ikili. Bugün de onu yapanlar öyle çıkıyor ya hocam ortaya konuşma yapıyor diyelim işte ortadan bir kelime söylüyor. Bir söz söylüyor. İşte itiraz gelirse ben onu kastetmemiştim bunu kastetmiştim diyor. Gelmezse ona devam ediyor falan. Böyle haince demek ki Yahudi adeti bu hocam. Yani Yahudi adeti olduğu için o da insanları hakikaten aldatıyor yani.
Hocam diyor. Bırakalım kelimeyi değiştirmeyi, harfi değiştirmeyi bazen cümle içerisinde bir vurguyu değiştirmek, bir virgülü değiştirmek bile yani cümleyi çok farklı bir anlama getiriyor.
Evet.
Yani çok basit bir misal ama bu hepimizin kullandığı misaldir. İşte diyelim ki bir çocuğa efendim nasihat ediyoruz. Diyoruz ki oku baban gibi, eşek olma.
Evet.
Bak şimdi oku baban gibi eğer efendim orada virgü koyarsak, eşek olmaya vurgu yapacak olursak adamın babasını göklere çıkarmış oluyoruz.
Evet.
Ama oku virgül baban gibi eşek olma dediğimiz zaman yani o efendim göklerde olan adamı efendim affedersiniz merkep seviyesine indirmiş oluyoruz. Yani sözde vurgu da çok önemli. Kelimeyi değiştirmek de çok önemli. Kelimenin yerini değiştirmek, kelimede harfi değiştirmek bazen bir anlamı tam tersine çevirebiliyor.
Evet.
İşte burada hocam bu adamlar bunu bu şekilde çok yapmışlar. Allah da onları bu suçlarıyla hep böyle bize ibret olsun diye örnek veriyor hocam.
Yani kula karşı da yaptıkları gibi burada daha kötü. Allah'a karşı da yapıyorlar hocam demek. Yani kullara karşı yapıyorlar zaten. Allah'a karşı da demek ki bu kelimelerle oynuyorlar. Buradaki hıtta Uhtut anna hatayene. Hatalarımızı sil, hatalarımızı çiz, üstünü çiz. Hat kelimesinden, kelimesine yakın olabilir. Düşür manasında da olabilir demişler. Nestağfir, istiğfar ederiz, af dileriz manasında da olabilir. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın af ve istiğfar talep ediniz şeyini, kelimesini bunlar istihsa alaya çevirmişler hocam. Ondan sonra işte buğday demişler, arpa demişler, bir şekilde dünyevi şey. Onlar, Cenab-ı Hak onları maneviyata yönlendiriyor. Maneviyat isteyeni af, istiğfar edin diyor. Onlar da buğdayla, arpayla, dünyalıkla meşguller. İşte Allah gökten onlara güzel rızıklar gönderiyor. Onları bir soğan, sarımsak yiyeceğiz diye. Yani değiştiriyorlar. Daha hayırlı olanın, daha değersiz olanla edne. Değil mi hocam? Yani edne billezi huve hayır.
Etestebdilün lezihu edne billezi huve hayır.
Hayır. Yani daha hayırlı olanı verip daha düşük olanı alma peşinde. Yani kendilerini güya çok belki akıllı zannediyorlar hocam. Çok akıllı, uyanık zannederken hep tersine düşüyorlar. Hep öyle daha hayırlıyı verip daha hayırsızı alarak ahmaklıklarını ortaya koymuş oluyorlar hocam. Nağfir lekum hatayakum. Eğer böyle yaparsanız, hatta derseniz biz de sizin hatalarınızı affederiz. Ne kadar basit. Yani
hocam fekultu estağfir rabbekum innehu kana gaffar. İşte Nuh Aleyhisselam'ın sözü. Ben onlara dedim ki efendim Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah sizi bağışlasın. 70 küsur ayet-i kerimede Cenab-ı Hak tevbeden, istiğfardan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de hepsine de istiğfar ederseniz Cenab-ı Hak size efendim günahlarınızı bağışlar. Cenab-ı Hak yursiz sevarek midrarın yağmur gönderir, rızık gönderir. Size efendim kuvvetini kuvvet katar. Hep istiğfarın faydaları.
Evet.
Ne kadar efendim affa, mağfirete vesile olduğu hocam ayet-i kerimede söylenmiş oluyor.
Evet.
Dolayısıyla siz Allah'ın bağışlamasını gerektirecek, celbedecek bir iş yaparsanız, bir söz söylerseniz Allah sizi bağışlamış olur.
Evet.
Evet.
Yani tövbe basit demek yani. İşte estağfurullah lazım de. Kalbindeki duyguyu değiştir Cenab-ı Hak affederim. Buyuruyor. Ve senezidül muhsinin. Yani hatta diyeceksin. Cenab-ı Hak siz diyor affederiz ve muhsinleri de ihsanını artırırız. Yani eğer diyor günahkarsa günahını sileriz. Günahı yoksa ihsanını, iyiliğini artırırız. Her halükarda istiğfar, tövbe istiğfar. Ya benim günahım tövbem yok ki niye günahım yoksa tövbe diyeyim. Yine tövbe istiğfara devam et. Günahın yoksa derecen yükselir. Burada onu görüyoruz hocam. Men kene minkum muhsinen zide fi ihsani. İyilik sahibi ise ihsanı artırılır. Günahkar hatalıysa hataları affedilir. Bu ayetten onu anlıyoruz. Nağfir lekum hatiyatukum ve senezidul muhsinin.
Bir hocam şöyle diyebilir miyiz? Tabi el muhsin kelimesi geldiği için. Yani burada Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeyleri yapanlar aslında muhsindir.
Evet.
Yani işte o kariye girerken ki efendim halleri, işte efendim kapıdan eğilerek girmeleri, işte istiğfar dilemeleri.
Evet.
Yani muhsin demek Allah'ın emrini yapan kimse demek.
Evet.
Zaten diğer iyilikler de Allah'ın emridir. Yani Cenab-ı Hak hep iyilikleri emreder. Ya Cenab-ı Hak kötülüğü emretmez. İnna Allah'a ye'muru işte bil adli vel ihsani ve itaizel kurbe. Allah-u Teala adaleti emreder. İhsanı, bak muhsin olmayı. İhsanı emreder, iyilik yapmayı emreder. Yakın akrabaya vermeyi, yardım etmeyi emreder. Ve yani hani fahşe vel münker vel bağı Allah efendim bütün çirkinlikleri, işte yüz kısıratı, suçları, şeriatın yasakladığı efendim, münkeratı, haksızlıklar, onları yasaklar. Diyorlar ki işte Allah bize efendim şu çıplaklığı Allah bize emret diyor müşrikler. Cenab-ı Hak inna la emru bil fahşe. Cenab-ı Hak fahşeyi asla efendim emretmez. Dolayısıyla kimdir muhsin? Muhsin Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yap dediklerini güzel yapmaya çalışan kimse olacak?
Muhsin.
Muhsindir. Zaten efendim bu şeyde el muhsin dediğimiz zaman da oradaki efendim verilen talimatla alakalı olduğu gözüküyor.
Evet.
İstiğfar eden, iyilik yapan diye. Yine hocam muhsin ilgili olarak tabii bu grup biraz karışık bir grup hocam. Daha önceden beri de geliyor. İşte buzağı tapanlar var, tapmayanlar var. Dolayısıyla buradaki muhsinlerin buzağı hiç tapmamış olanlar da olma ihtimalinden söz ediliyor. Allah onlara fazıl ve kereminden dolayı daha çok sevap verecektir. Ama muhsin kelimesinin kelime anlamına baktığımız zaman işte başkasına ve kendinize karşı güzel iş yapan kimsedir. Muhsin tevhid olan inancını düzelten, nefsini iyi idare eden, farzları yapmaya, şeyleri bırakmaya yönelen kimsedir. Yine başka bir tarifte muhsin, tabiat itibariyle güzel olan, şeriatçı övülen işler yapan kimsedir gibi. Ama bir Efendimiz Aleyhisselam'ın bir muhsin tarifi, ihsan tarifi var hocam. Evet. O tarife göre muhsini şey yapacak olursak, yani amelini çok daha dikkatli bir şekilde yapan kişi diyebiliriz hocam, evet, muhsine.
Bu ayetle ilgili peygamberimizden bir rivayet var hocam. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, peygamber efendimize diyor, seferdeydik, yürüyorduk. Gecenin sonuna doğru diyor, bir boğazdan geçtik. Akabe, bir boğazdan, biraz yüksek tepe, yüksek tırmanarak hocam. Akabe, Seniyye Akabe'dir diyor. Yüksekçe bir tırmanmak gereken bir yer. Oradan geçtik. Efendimiz buyurdu ki diyor, ismi de Zatel Hanzal. Zatel Hanzal akabesiymiş geçidi.
Tepesi.
Bu diyor geçit diyor, bu gece diyor beni İsrail'in kapısına benzedi. Üdühülül be ve sücceden ve gulü hittatun nafilekum hatayaküm ayet-i kerimesine buyurulan kapısına benzedi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ mesel hâzi seniyye elleylete. Bu gece bu akabenin misali İlla kemethelil bâb ellezî gâlellâhu li beni İsrail. Ben İsrail'e Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Kapının misalidir. Yani demek ki cihad için peygamberimizle yola çıkan, onunla beraber yürüyenler, o yokuşu, o sıkıntıyı da çekenler artık beni İsrail nasıl o kapıdan geçince affedildilerse onlar da affedilmişlerdir manasında herhalde Peygamber Efendimiz onlara bir müjde veriyor hocam. Yani o akabeyi geçince biz de o kapıdan geçmiş gibi. Demek ki o kapıdan geçmek onlar için zor bir işmiş demek ki hocam. Yani gururlarını, kibirlerini kırıp da o küçük kapıdan geçmeleri zor mu? O kapıdan geçerseniz affedileceksiniz. Bir de bize istiğfar ederseniz affedileceksiniz. Demek ki bizim hayatımızda da böyle kapılar çıkacak demek ki hocam. Yani bazı zor kapılar çıkacak. Kimisine işte ne bileyim komşusuyla, kimisine mahalledeki fakir fukarayla, kimisine akrabasıyla akabeler geçecek. Bu dar kapıdan, küçük kapıdan boyun eğerek geçip de estağfurullah derseniz Allah sizin günahlarınızı affedecek diye peygamberimiz de ashab için böyle bir kapının olduğunu seferde söylediğine göre hocam. Demek ki bizim hayatımızda böyle
akabeler olacak.
Kapılar, akabeler. Felak tehamel, akabe.
Ben de şimdi aklıma gelmişti, evet, hocam. Bedel suresindeki.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak ben işte insanı yarattım. Ona iki göz verdim. İşte efendim iki kulak verdim. İki dudak verdim. Bir dil verdim. Sonra da efendim ona hak ve batıl yolunu, hidayet ve dalalet yollarını da gösterdik insana. Evet. Ve onu sorumlu varlık yaptık hocam. Sorumlu varlık yaptık. Ona da bir peygamber vasıtasıyla doğru eriyi de öğretmiş olduk. Ama ondan sonra felak tahamil akabe. Ama bu insan diyor zalim olan, işte efendim kafir olan, günahkar olan insan sert yokuşu aşmak için diyor ona tırmanamadı. Yani bir defa tırmanması lazım ki onu aşma imkanı
aşması
olsun.
Lazım,
yani ha. Önümüzde diyeyim ki kocaman Ağrıdağ gibi efendim bir dağ duruyor, bir tepe duruyor. Biz kenarda duruyoruz. Kenarda durduğumuz sürece 40 sene kalsak bu şekilde oraya tepe çıkmak mümkün değil. Aşmak mümkün değil.
Evet.
Onun için felak tahammül akabe diyor. Onu diyor yokuşu çıkmak için tırmanmadı bile diyor. Yani önce tırmanmak lazım sonra çıkabilirim.
Evet.
Sonra Cenab-ı Hak o akabeyi tabii tarif ediyor. Akabenin tarifinde bir insan da fekir akabe geliyor. Yani problemi olan bir insan problemi çözmek.
Evet.
Yani köle azadı bunun diyeyim ki en şumullü şeyi hocam.
Evet.
Yani birisinin diyeyim ki esareti altında bulunan diyeyim ki bir esirdir, bir diyeyim ki köledir. Onun hürriyetine kavuşturmak fekir akabenin diyeyim ki en kamil anlamdaki bir ifadesidir. Ama onun altında işte üstadımızın işte problemin çözdüğün insan senindir tarzındaki tarife bakarsak, yani bir insan nereye takılmışsa, işte borçlu olur, harçlı olur diyelim ki efendim, çözemediği bir problemi olabilir, tedavi ettiremediği bir hastalığı olabilir.
Evet.
Yani bir problemin efendim altında ezilen, takılıp kalan kişiye oradan onu kurtaracak her türlü destek hocam aslında bir manada fekir rakabe o insan o sıkıntıdan kurtarmak anlamına geliyor. Bunu tavsiye ediyor. Yani demin bahsettiniz ya işte diyelim insan işte komşu şöyle diyelim ki efendim bir işi vardır şey mahallesinin fakir görsen şeyi falan vardır. Yani aşması gereken geçmeye bir kapılar vardır ama onu görmesi lazım. Sonra işte efendim kıtlık gününde diyeyim bir miskini yedirmesi, bir yetime sahip çıkması, işte iman etmesi, sabrı merhamet tavsiye etmesi gibi hocam o akabenin şeylerini işte kademelerini anlatıyor hocam ayet-i kerimeyi. Bunların da kurtuluş ereceğini söylüyor. Ulaike hum ashabul meymene. Bunlar bu kurtuluş erecekler diyorlar. Dolayısıyla yani Cenab-ı Hak Beni İsrail'in karşısına kapılar çıkardığı gibi her kulun karşısına böyle girmesi gereken kapılar duruyor. Oradan Allah'ın emrettiği şekilde geçmek lazım o kapılar.
Evet. Hazreti Ali Efendimiz'den de bir söz var hocam. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki biz diyor inneme meselüne fi hazil ümme. Bu ümmet içerisinde bizim misalimiz herhalde Ehl-i Beyt'i kastediyor. Peygamber Efendimiz'in ailesini kastediyor. Kesefinet Nuh. Nuh'un gemisi gibidir. İşte Peygamberimizin ailesine, ashabının yoluna, âl ve ashabının yoluna, sünnetine. Çünkü hakikaten baktığımızda hocam sünnet, Peygamberimizin sünnetine baktığımızda Ehl-i Beyt'den olanlar daha çok ihtimamla çalışmışlar. Hadisler toplamışlar, rivayet etmişler, gayret etmişler Peygamberimizin, dedemizin sünneti hayatta kalsın diye. Ve bu bizim Ehl-i Sünnet kitaplarımıza da bunlar hep girmiş.
Hocam ayet-i kerimede Ehl-i Beyt diye hocam hitap var. Yani, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt'ine hususi Kur'an-ı Kerim'de hitaplar yer alıyor. Tamam. Evet. İlk planda eşleri, Efendimiz'in eşleri. Ahzab suresinin 28-30 ayet-i kerimede yani eşlerinden bahsediyor ama sonra diyor ki Ehl-i Beyt, Allah diyor sizi diyor tertemiz kılmak istiyor. Allah sizi ey Ehl-i Beyt, peygamberin ailesi Ehl-i Beyt'i bütün bunları yapın ki Allah sizi tertemiz kılmak istiyor, sizi kötülüklerden korumak istiyor, muhafaza etmek istiyor. Dolayısıyla işte Ehl-i Beyt'te kim giriyorsa onlar için Kur'an-ı Kerim'de diğer Müslümanlar içerisinde özel bir hitap var hocam. Evet. Bu önemli bir şey aslında.
Evet hocam. Evet.
Dolayısıyla onlar da bu şeye uygun tarzda daha dikkatli davranmışlar.
Evet. Yoksa bunu şey anlamak lazım. Hani Ehl-i Beyt'e sarılın demek, bugün Ehl-i Beyt'i biz temsil ediyoruz diye iddia edenlere
değil,
sarılın hocam, demek.
Değil. Ehl-i Beyt'in ne demek? Ehl-i Beyt'in yaptığını yapın demektir.
Yani Ehl-i Beyt'i sahiplenenleri iddia edenler bunu bakıyorsun. Ehl-i Beyt'le alakası yok. İşte Ehl-i Beyt'ten gelen hadislerle de alakası yok. Sünnetle de alakası yok. İşte kendi uydurdukları rivayetlerle ancak avunuyorlar. Halbuki baktığımızda bizim Buhari'de, Müslim'de Cafer-i Sadık Hazretleri'nin hadisleri, Muhammed Bakır Hazretleri'nin hadisleri var. Hazreti Ali'nin hadisleri var. Ve onlar biz diyorlar işte bizim masum olduğumuzu söyleyenlerden beriyiz diyorlar. Onlar işte biz Ehl-i Beyt'iz diye iddia edenlerden uzak olduklarını kendileri söylüyorlar İmam Cafer Sadık Hazretleri. Dolayısıyla baktığımızda bizim hadis kitaplarımıza, siyer kitaplarımıza Ehl-i Beyt'in hakikaten dedemizin mirası diye, peygamberimizin mirası diye İslam'a ve İslam ilimlere nasıl ağırlık verdikleri, nasıl bunun için gayret ettikleri, çalıştıklarını görüyoruz ve bizim Ehl-i Sünnet kitaplarımız bunların gayretleriyle dolu. Demek ki buradaki biz Nuh'un gemisi gibiyiz demek, bu Ehl-i Beyt'ten ve ashabı da buna katılacağız tabii ki. Âl ve ashabından gelen peygamberimizin sünnetine sarılırsa insan Nuh tufanından kurtulur manasında. Ve devam ediyor Hazreti Ali Efendimiz. Ve kebâbi hitta fî beni İsrail. Biz diyor bu ümmet içerisinde Beni İsrail'deki hıtta kapısı gibiyiz. Küçük bir kapı belki ama oradan geçmek de zor olabilir bazen. Herkes geçemeyebilir. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'le imtihanda baştan beri hep kaybedenler olmuşlar. İşte Hazreti Hüseyin Efendimiz'le savaşanlar, onunla mücadele edenler, siyaset namına, siyaset bir iktidar için belki hubbu cah için, makam sevgisi için Peygamber Efendimiz'in nesliyle, torunuyla savaşan insanlar var. O da Müslüman ya. Sabah namazını cemaatle kılıyor. Hocam gidip peygamberimizin torunuyla savaşıyor. Yani burada bir bu kapıdan geçememek gibi bir durum var söz konusu. Orada da tabii onlar da Efendimizin böyle yanlış uygulamaları gördükçe, Peygamber Efendimizin dedemizin mirası yanlış kullanılıyor, ona sahip çıkalım diye mücadele etmek istiyorlar. Dolayısıyla burada o konuda yani Ehl-i Beyt'in, ashab-ı kiramın peygamberimizden bize naklettikleri o İslam, o sünnet konusunda onlara tabi olmak konusunda da bu imtihanı kazanmak gerekiyor demek. Hazreti Ali Efendimizin böyle bir isteği, talebi de var yani. Dikkat edin diyor yani bu konuda. Şey yapabilirsiniz, imtihanı kaybedebilirsiniz diye.
İnşallah kaybetmeyiz hocam.
İnşallah.
Şimdi hocam 59. ayet-i kerime 58'in bir devamı mahiyetinde. Evet. Cenab-ı Hak onlara hıtta deyin demişti. Febeddelellezine zalemû kavlen gayrellezi qîlelehum. Bu zalimler, zulmedenler kendilerine söylenen sözü değiştirdiler. Yani o sözü söylemediler, o sözü değiştirerek başka bir söz söylediler. Allah'ın dediği sözü söylemediler. Feenzelne, biz de bunun üzerine, bu sözü değiştirmeleri üzerine, alellezine zalemu, o zulmedenler üzerine, rizzen minessemâyi, bimâ kânü yefsukûn, yaptıkları kötülükler sebebiyle, yoldan çıkmaları, itaatsizlikleri sebebiyle, biz de semadan onların üzerine acı bir azap indirdik buyuruyor hocam.
Evet.
Ayet-i kerimede.
Evet.
Burada işte demin hocam hıtta ile ilgili zaten epey bir açıklama yaptık. Dolayısıyla onlar üzerine indirilen azap neydi hocam? Belki onunla alakalı izahlar gerekebilir.
Evet.
Bunların zalimler olmaları zaten zulüm demek, günah demektir. Zulmün en büyüğü Kur'an-ı Kerim ifadesiyle Allah'a ortak koşmaktır. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna dediği gibi.
Evet.
Lokman Suresi 13. ayet-i kerimede ya buniye la tüşrik billah inne şirke la zulmün azim. Oğlum bir defa birinci şey tevhid. Allah'a Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde, emrettiği şekilde iman esasına inanmaktır. Dolayısıyla Allah'a ortak koşma, çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle şirkten başlayarak ta aşağı kadar her türlü günah, Allah'ın günah diye belirlediği efendim, bütün yanlış hareketler hepsi zulmün içerisindedir. Buradaki zalimler ise Cenab-ı Hakk'ın açık emirlerini efendim ihlal etmişler. Girin diyor, girmiyorlar, ters giriyorlar, şöyle söyleyin diyor, söylemiyorlar. Yani itaatsizlik ediyorlar. Dolayısıyla o emirleri çiğnemek suretiyle kendilerine haksızlık etmiş oluyorlar, zulüm işlemiş oluyorlar. Hocam zulüm bu.
Evet.
Ondan sonra bir makanın yefsukunda fısk da hocam yine onun da farklı şeyleri var, kademeleri var. Hatta ulakimul fasikun dediği yerde yani kafirun anlamında geçtiği yerler de var. Yani fısk Kur'an-ı Kerim dilinde zaman zaman küfür anlamına gelmektedir. Eğer bir insan iman çizgisine çıkarsa, yani iman noktalarda itaatten çıkarsa kafir olur.
Evet.
Ama yani mümin olur da diğer efendim günahları işlerse o zaman da yine günahkar anlamında fasık kelimesi kullanılıyor. Bundan günah işlediği ortada olduğu için aynı zamanda efendim yefsukunda hocam oturmuş oluyor. Dolayısıyla hem zulümleri hem sözü Cenab-ı Hakk'ın dediği şekilde söylememeleri, bir de fasıklıkları sebebiyle onların başına gökten inen hocam bir azap.
Evet hocam.
Bu nasıl bir azaptır?
Bu azap hocam daha çok taun, veba salgını olarak tefsir ediliyor hocam. Onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de bir hadis-i şerifte inne hâde taun, bu taun, veba salgını riczün, rizdir, pislik, işte bu ayette bahseden riz ve begayetu azabin uzibe bihi unâs min kavlik, sizden önceki bazı insanların uğradığı azaptan bir kalıntıdır bu riz, taun. Bunun diyor bir yerde olduğunu, bir yerde taun çıkarsa oradan dışarı çıkmayın. Bir yerde taun olduğunu duyarsanız oraya da girmeyin diye Efendimizin karantina.
Taun hocam nasıl bir hastalıktır?
Var. Bu veba salgını hocam.
Yani pandemi.
Evet. Yani
bulaşıcı.
Bulaşıcı, insanları kırıp geçiren bir hastalık. Hatta Yahya bin Sallam diyor ki onlara bir taun geldi. 70 bin kişi öldü onlardan diye. Böyle rivayetler var. Tabi ayet-i kerimede taun diye belirtilmiyor ama bir azap oldu. Çeşitli azaplar olabilir diyorlar. Taun da olabilir bu. Kur'an'da belirtilmediği için başka azaplar da olabilir. Bir şekilde Allah Teala onlara bir azap indirdiğini, buradaki rizzin azap manası da olduğu söyleniyor hocam.
Hocam bir hadis-i şerifte de yani taundan ölenler şehit sayılır diyor hocam.
Evet.
Yani böyle salgın hastalıklar, bulaşıcılardan, işte ishalden ve benzeri şeylerden göçük altına kalanlar Efendimiz Aleyhisselam sayıyor onları. Bunlara şehit, yani hükmen şehitlerler de buyuruyor.
Evet.
Ama tabii bunların başına inen azap, yaptıkları haksızlık zulümle sebebi olduğu için
tabii
onlara bir rahmet olmuyor.
Şehit olmuyorlar.
Tabii şehit olmadıkları gibi belki efendim daha onlar için daha kötü oluyor yani. İki türlü azap olmuş oluyor yani.
Evet. Bir de ateşe benzer bir karanlık bulut, böyle sıcak bir bulut indiği, onlara o şekilde azap edildiği rivayeti de var hocam. Bu artık çok önemli değil. Bir şekilde onlara azap edilmiş, zulümleri sebebiyle, fısıkları sebebiyle bir şekilde azap edildiği, pek çok kimsenin öldüğü, zarar gördüğü anlaşılıyor. Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat edilmediği zaman belki o zamana kadar hiç olmayan hastalıklar zuhur eder diye hocam başka hadis de var. Yani her zaman için insanlar isyan ettikçe daha önce görülmemiş, duyulmamış yeni hastalıklar, belalar da
çıkabilir.
İşte hiç yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. İşte ricz bu, yani gökten insanların, asilerin, zalimlerin başına inen bir pislik. Ne ineceği belli olmaz. Değişik değişik hiç duyulmadık şeyler de gelebilir. Yeni bir şey de gelebilir. Daha önce yaşanmamış şeyler de gelebilir. Dolayısıyla insanlar bir şekilde cezalandırılırlar. Cenab-ı Hak kullarını yola getirmek için, akıllandırmak için, uyarmak için bu şekilde cezaları gönderiyor. Ama işte az az da gönderiyor ki uyansınlar da. Yoksa birden hepsini toptan
hocam zaten ayet-i kerimede bak. Ayet-i kerimede rizzen mines semai diye onlar üzerine gökten diyor efendim bir bela.
Evet.
Bir azap indirdik.
Evet hocam.
Diyor yoksa yani azabın hepsini değil ya.
Evet.
Bir azap.
Çünkü öyle olsa zaten yeryüzünde hiç canlı kalmaz.
Kalmaz tabi.
Cenab-ı Hak hepsini yok edebilir ama merhametinden mühlet veriyor. Tövbe ederler diye kapıyı açıyor. Kapıyı gösteriyor. Devamlı tövbe kapısını gösteriyor. Mühlet veriyor. İşte uyarıyor biraz. İnsanlar akıllanır diye.
Bu hocam en son çıkan bu işte Covid dediler işte efendim işte.
Evet hocam.
Pandemi şu bu. Tabi bunlarla ilgili epey tartışmalar oldu işte. Yani işte bu bir musibet midir, bir Allah'tan ceza mıdır ondan sonra falan. Ama tabii bütün dünyayı etkileyen, pek çok efendim herkesi etkileyen, pek çok insan ölmesine sebep olan bir azap hocam aslında. Dolayısıyla belki de o da bir ceza olarak gelmiş olabilir.
Tabii ki hocam.
Evet,
biz yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda zaten devamlı Cenab-ı Hak söylüyor. İşte siz diyor, ve in uttum udne, siz diyor işte dönerseniz biz de döneriz. Yani kötülük ederseniz, asi gelirseniz sıkıştırırız, bela indiririz. Vazgeçerseniz affederiz, iyilik veririz. Tekrar dönerseniz tekrar döneriz. Yani siz tekrar isyana dönerseniz biz de tekrar ceza indirmeye döneriz. Ya, defalarca kaç tane ayet-i kerime baktığımızda Cenab-ı Hak ceza vereceğini, sıkıştıracağını, ondan sonra imtihan edeceğini defalarca söylüyor ama biz hala yok, alakası yoktur. Bunlar doğal afetlerdir.
Bir televizyon hocam bir hocaya soruyorlar. Bir canlı evet. Yayında bir hocayı çağırmış da işte evet. 4-5 kişi falan böyle. Soruyorlar. Mesela işte bu yine depremlerdir, daha salgındır, pandemidir, işte efendim diğer sel felaketleridir falan şu bu. Bunu soruyorlar. O da diyor ki yani bu diyor işlediği günahların karşılığı. Çünkü ayet-i kerimede evet. Cenab-ı Hak cevabı ashabeküm musibetin febimekisibet eydikam ve yaafu ankesir. Yani başınıza gelen her musibet yaptığınız efendim günahların karşılığıdır. Allah da pek çoğunu affediyor.
Evet.
Ayet-i kerime. İşte bir başka ayet-i kerime işte velev yu'akhizullahu nase bi zulmihim. Eğer Allah Teala insanların yaptıkları zulümler sebebiyle onlara tam zulümlerin karşılığını ceza olarak verecek olsaydı yeryüzünde bir yeşilti kalmazdı. Bir canlı kalmazdı. Yani sinine karıncasına varıncaya kadar ve bir biti kalmazdı. Hepsini yok eder. Yani yakar yok ederdi. Gibi ayet-i kerimeler var.
Evet hocam.
Bu ayetlerde buna bizi gösteriyor ki bunlar bizim bir şekilde efendim ihmalim sonuçları. Diyor ki tamam hocam anladık. Doğru söylüyorsun. Ayete de iman ediyoruz. Senin de yapıyoruz. Fakat yani şöyle yani bir musibet geliyor. Diyelim ki işte Libya'da bir sel oluyor. Diyelim ki efendim işte şu kadar 10 binlerce insan gidiyor. Bize bir deprem oluyor. 10 binlerce insan ölüyor. Bir sel geliyor. Bir köyü, kasabayı yıkıp götürüyor. Fakat hemen bir Avrupa'ya geçtiğimiz zaman, oraya geçtiğimiz zaman aynı seller, aynı efendim şeyler daha düşük seviyede bir etki gösteriyor. Buna ne diyeceksin? Diye sorular. O şöyle cevap verdi hocam. Dedi ki ya dedi, Allah-u Teala'nın dedi müminlere muamelesiyle kafire muamelesi farklıdır dedi. Yani farklıdır dedi. Cenab-ı Hak dedi müminlere yaptığı hatıra sebebiyle cezalarını dünyada verir. Dünyada onlara efendim şey yapar. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak onları günahsız olarak diğer tarafa götürüp cennete götürmek istediği için.
Evet.
Yani affetmez hatalarını yani affetmeyebilir. Yani hepsini zaten veya falan kesir diyor ayet-i kerime. Yani.
Çoğunu affediyor biraz.
Çoğunu affediyor. Birisini gönderiyor. Zaten hepsini gönderiyor olsa zaten efendim hepsi yapacak. Dolayısıyla burada müminler dünyadan tertemiz, günahsız ayrılsınlar diye şey efendim cezalarını dünyaya çeksinler diye geliyor. Ama şey efendim dünya kafirin cennettir. Yani sicnül mümini, müminin efendim hapishanesi kafirin cenneti olduğu için onlar dünyada cennetten yaşasınlar zaten ahirette ebediyen kalacaklar diye onlara o şekilde diyeyim ki efendim yani yaptıklarına şey olarak daha müsamahalı davranmaktadır diye bir cevap verdi hocam.
İşte kafir için de ters hocam. Kafir de diyor iyilik yaparsa onun iyiliğini ahirete bırakmaz. Hemen ne? İyiliğini dünyada
karşılığını verir diye.
Verir ki diyor ahirette alacak bir şey olmaz.
Onu ayet söylüyor hocam diye bak. Men keren yuridül hayatı dünya o zineteha nuvvefileyim amelon fiyya ve hum fiyala yubhasun.
Evet.
Yani dünyada diyor benim bir kafir diyor. Dünyada bir amel işlerse diyelim ki bir fabrika açar bir iş yapmak isterse yaparsa biz diyor onların diyor dünyadaki diyor şeylerinin çalışmalarının karşılığını tam olarak veririz. Asla zarar uğratmayız. Evet. Yani bir eksik bir şey yapmayız. Ama diyor ahirete geldiği zaman ahirete inançlı olmadıkları için diyor bunların diyor orada hiç min halak hiçbir evet. parça efendim bir şey alamazlar diyor. Falan böyle böyle yani, bir izah hocam benim hoşuma gitti
evet,
ama.
Evet tam hocam işte kafirin ahirete iyiliğini bırakmak istemiyor. Dünyada yani, veriyor. Müminin ahirete kötülüğünü bırakmak istemiyor.
Yani hocam yani o izah beni şey yaptı. Evet. Biraz ikna eder gibi oldu. Bilmiyorum, ne dersin hocam?
Hocam şimdi mesela Araf suresinin işte 94. 95. ayetlerinde hocam. Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek ora halkını peygambere baş kaldıklarından dolayı yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Yani demek ki bir isyan olduğu zaman bir darlık geliyor ki tekrar dönsünler Allah'a akıllansınlar dua etsinler diye. Sonra bunlar dua ediyorlar. Kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik diyor Cenab-ı Hak. Nihayet onlar çoğaldılar, malları çoğaldı. Bu sefer şöyle demeye başladılar. Atalarımız da böyle sıkıntı, sevinç yaşamışlar. Ya yani bunlar günahla alakası yok. Atalarımıza da olmuş böyle sıkıntılar.
Yani onlar kafaya takmaya gelmez.
Dediler diyor. Biz de onları kendileri farkına varmadan ansızın yakaladık. Fe akadan bağıtan varmıyor şunu. Yani demek ki tekrar bela geldi başlarına. Onlar dönünce. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve lev enne ehle gura emne. Eğer diyor o ülkelerin halkı günahtan sakınsalardı. Elbette onların üstüne gökten yeden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik.
Tabii. Hocam bu ne zaman söylüyor ayet-i kerime? Öncesinde 7 peygamberin kıssasını anlatıyor hocam.
Evet.
Yani Nuh aleyhisselam anlatıyor, Hud aleyhisselam anlatıyor, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam hocam bunları anlatıyor, anlatıyor. Musa aleyhisselam kıssasına geçmeden onların helakinden bahsediyor. O zaman Ehl-i Kur'an derken hocam evet. kastettiği şey o önceki helak edilen bütün peygamber kavimleri, onların ahalleri.
Evet.
Yani iyilik yapsalar, takva sayılsalar bu cezayı vermezdik.
Evet.
Ama yani yalanladıkları için biz de altın üstüne getirdik diyor hocam.
Evet. Araf suresi 100 dedi hocam. اَلَّوْ نَشَوْ اَصَبْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ Günahlarsa bile onlara yani belalar verdik.
Evet buyurun ama canım. Daha fazlasını verirdik yani. Evet. Dileseydik tamamen efendim.
Verirdik
diye. Tarafı.
Dolayısıyla bu tür ayetler çok sadece bu da değil hocam. Bakıyorsun mutlaka günahla, isyanla cezanın ondan sonra iyiliklerin de itaatle, takvayla da iyiliklerin
münasebeti çok açık bir şekilde
pek kurulur. Çok ayette varken ne bileyim bugün bunu pek görmek istemeyip yok bunlar bela değil işte afet değil ayettir işte o falan diye alakası yoktur günahlarımızla gibi ne bileyim yani Kur'an okumak lazım biraz belki hocam.
Doğru hocam. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz verdiğimiz değer için. Cenab-ı Hak bizleri hem efendim Allah'ın sözlerini değiştirmekten hem ona efendim karşı gelmekten, fısktan, zulümden onlardan muhafaza ettiği gibi azabından inşallah korusun diyor. Bütün dinleyenlerimizi hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.